Ayrım 29.
Hava almak için çıkarıldıkları avluda Bar'la çene çalma olanağı bulamıyordu. Yeni hükümlü ne zaman avluya çıkarılsa garip bir yoga uyguluyormuş gibi görünmekteydi. Vix bunun üzerine ipleri eline aldı. Zaten eğer Vix Geppetto olsa Pinokyo hiçbir zaman evinden ayrılmazdı. Ne yapıp yaptı, Bar'la aynı hücrede kalmayı ayarladı. Bu yeni ayarlama Alobar'ın da işine geldi. Tek gözlü İrlandalı ilaç manyağının eski hücre arkadaşı olan adamdan daha iyi olduğuna karar verdi. Eskisi bir rahibenin ırzına geçmiş sıradan bir beden işçisiydi. Alobar gerçi Vix'e hiçbir zaman tam anlamıyla güvenmedi. Vix bazı durumlarda o kadar apaçık ve sıra dışıydı ki tutucu ve ketum Alobar'a pek garip geliyordu. Ama ikisi yavaş yavaş iyice dost oldular ve Alobar sonunda ona hayat hikayesini anlattı. Bin yılını birden, her şeyi. Yo, pek her şeyi değil. Gerçi Vix'e anlattıkları, Albert Einstein'a anlattıklarından fazlaydı. Asya'daki serüvenleri, Fransız Kanada'sındaki olayları, Pan'ın K23 kokusundan gelen kalıcı etkiler yüzünden yarı çılgın durumda, hala çevrede dolaştığı günleri bir bir anlattı. Bunlar aslında bu kitabın okurlarına anlatılandan bile fazlaydı. Alobar kendi hayatında bu kadar önemli olan parfümden, Vix'e defalarca söz etti ama parfümün nasıl yapılacağını ona söylemedi. Ancak bir dereceye kadar anlattı Vix'e parfümün yapılma yöntemini. Yasemin temasını, turunçtan elde edilen üst notayı, büyük zorluklarla temel nota olarak pancarı nasıl keşfettiğini gerçi açıkladı. Ama koca tilki Alobar bir tek şeyi kendine sakladı. Hücre arkadaşına pancar demişti, pancar poleni değil. Eğer deseydi, tanıdığımız birçok insanın başından geçenler büyük ölçüde değişebilirdi. Bunlar yetmiyormuş gibi Alobar, Vix'e yemin üstüne yemin ettiriyordu. Anasının mezarı üzerine, karısının donu üzerine, bitki kitabı üzerine, Dublin tepelerinde yaşayan periler üzerine, tek sağlam gözü üzerine, viski üzerine, hayal gösteren ilaçlar üzerine, gerçek evren üzerine, Huxley Anne'in gelecek mutluluğu üzerine, şiirsel sanatın dokuz fındığıyla beslenen o balık üzerine yeminler ettiriyor, kimseye pancarın sözde benzersiz ve harikulade olan parfümün gizli maddesi olduğunu açıklamayacağını garantiye almaya çalışıyordu. Bu nedenle Vix de pancar kelimesini kendine saklamıştı. Priscilla kırmızı yörüngesini kendi atmosferine de sokmuş bulunan o kuyruklu yıldız kuyruğuna benzer sebzeyle ilgili ne kadar soru sorarsa sorsun, Vix kararından dönmüyor, bir şey açıklamıyordu. Ama ona Alobar'ın hikayesinin öbür taraflarını anlattı. Daha doğrusu Alobar'ın hikayesinin önemli olaylarını anlattı. Çünkü her şeyi anlatmak aylar sürebilirdi. Ana hatlar ve önemli olaylar 2 saat sürdü. Bu arada Pris 2 kere çişe kalktı. Vix de 3 kere üst kata çıkıp Huxley Anne'i yokladı. Hikaye bittiği zaman Doktor Morgenstern ölümsüz Jitterbug dansını çoktan kesmiş, şöminedeki ateş sönmüş, pencere pervazları hemen hemen kurumuştu. Priscilla ise kudraya yem, pana deodorant olan K23'ü barındıran o eski şişenin kendisinde bulunduğunu bilmekten ötürü neredeyse bayılacaktı sevinçten. Bu bilgi onu allak bullak etmişti. Kendini tanımadığı bir salona girmiş, miyop konuk gibi hissetmekteydi. Düşmemek için o salonun mobilyalarına tutuna tutuna gider hali vardı. Ama dedi, eğer gerçekten onca zaman yaşamışlarsa, onca yüzyıl, yani nasıl olur bu? Tıp açısından imkansız, öyle değil mi? Nasıl yapmış olabilirler bunu? Vakit kazanıyordu Pris, henüz şişeden söz etmeye hazır değildi. Tıp açısından imkansız değil, insani açıdan da imkansız değil. Yapılabilir mi diye soruyorsun. Koala dışkısı, öksürük pastili gibi kokabilir mi? Vix bundan sonra sözlerine devam ederek, arada da bandındaki yoncaya tıp tıp vurarak, Alobar'la Kudra'nın programını, bu programın nasıl 4 maddeye dayalı olduğunu anlatmaya koyuldu. Her bir maddeyi ayrı ayrı ele alıyor, onunla bir şov sergiliyordu. Hava. Bizler havaya soluklarımızla bağlıyızdır. Çoğumuz doğru dürüst soluk alıp vermeyiz. Yani içimize ya çok az ya da çok fazla hava çeker, onu da verimli şekilde kullanamayız. Kudra ile Alobar kendilerine bir soluma yöntemi geliştirmişlerdi. İçlerine hava çekmeleri ve o havayı dışarıya vermeleri kesintisiz bir ritim halinde, sürekli dairesel biçimde. Bir yılanın kendi kuyruğunu yutmaya çalışmasını hatırlatırcasına devam ediyordu. Solumaları derin, düzgün ve düzenliydi. Vücutlarına hava soktukları zaman mümkün olduğu kadar çok enerji ve canlılık aldıklarını gözlerinde canlandırıyorlardı. Hava verdiklerinde de içlerindeki tüm bayatlığı ve yavanlığı dışarıya verdiklerini düşünüyorlardı. Basit bir şey evet ama doku bozulmalarına yol açan hücre hasarları, yani başka bir deyimle yaşlanma, vücudumuzda metabolize olan oksijenin zehirli yan ürünlerinin birikmesinden kaynaklanır. Bunu anladıktan sonra iş o kadar da basit görünmüyor. Aşırı okside serbest kökler diyoruz. Bu çürük moleküllere. Bunlar yağ asitleriyle birleşip lipopuskin meydana getiriyor. Bu da hücreleri tıpkı yağların musluk borularını tıkaması gibi tıkayan iğrenç bir birikinti. Hücrelerde ne kadar bu tür pislik birikirse metabolizmaya o kadar baskı yapıyor. Metabolizma ne kadar zorlanırsa zehirlerin birikmesi de o kadar kolaylaşıyor. Biyolojik çalışmalar bize en uzun ömürlü hayvan türlerinin vücut ağırlıklarına oranla en az oksijen tükettiklerini göstermişlerdir. Bunun nedeni herhalde hücrelerine daha az miktarda aşırı okside serbest kökleri boşaltmalarından olmalıdır. Bizler ortaya daha iyi bir şey çıkıncaya kadar oksijen solumak zorunda olduğumuza göre, bana sorarsan keşke gülme gazı soluyabilecek hale gelseydik derdim ama doğa nedense henüz böyle bir değişikliği uygun görmedi. Yapacağımız şey daha az oksijen tüketmeyi ve onu daha verimli biçimde kullanmayı öğrenmek olmalı. İşte bizim çiftte lipofuskinin tehlikelerini hiç bilmedikleri halde bunu yapmayı başarmışlar nasılsa. Doğru dürüst soluma aynı zamanda stresi azaltıyor. Stres de yaşlanma denilen hastalığın en büyük nedenlerinden biri. Tabii ölümün de. Alobar yavaş ve sakin solumanın yararlarını Samye Lama manastırındayken öğrenmiş. Lamalar ona, ciğerler saban değildir, onları habire sürme demişler. Ciğerler çöp kutusu da değildir. Üzerlerini örümcek bürümesine izin verme. Bandolopların ona söylediği şey ise tercümesi imkansız bir şey. Ama hayatım aslında anlaması kolay, öyle değil mi? Eğer bir yılan kendi kuyruğunu yutmak ister gibi bir hale geliyorsa, yani daha doğrusu bir hava yılanı kendi kuyruğunu yutmaya uğraşıyorsa, o yolla hayat çemberini sürekli tutmak istiyorsa, o zaman esnek olmalıdır, asla gergin olmamalıdır. Su. Su da stresi ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Birinin birine git sıcak bir banyo yap da rahatla dediğini ne kadar sık duymuşsundur. Ama alobarla kudranın yıkanma törenlerinin en önemli sonucu rahatlama olmayabilir. Törensel biçimde arınmanın psikolojik yararları da birinci derecede önemli olmayabilir. Buna rağmen tabii bu iki sonuçta uzun ömür açısından inkar edilmez etkiler taşımaktadır. Ama onların yıkanma törenlerinin en önemli etkisi belki de kan ısısını düşürmek olabilir. Gerek Purdue Üniversitesi'nde, gerekse UCLA Tıp Merkezi'nde ve diğer yerlerde yapılan deneyler, vücut ısısını azaltmakla ölümün büsbütün kaldırılmasa bile yavaşlatılabildiğini ortaya koymaktadır. Hipotermi yalnız metabolik pompayı yavaşlatmakla kalmaz, hem ona biraz dinlenip kendini yenileme olanağı tanır, hem de organizmanın bozulmasına yol açan otobağışıklık reaksiyonlarının üzerine bir kapak kapar. Anlıyorsun değil mi canım? Bizim bağışıklık sistemlerimizin çılgın coşkuya, taşmaya eğilimi vardır. Özellikle de yüksek ve normal ısılarda kendilerini korusun diye işe aldıkları hücrelere saldırırlar. Tıpkı FBI'daki polisler gibi. Vücut ısısı düşürüldüğü zaman ise bağışıklık polisleri kendi karakollarında oturup dama oynar. Ancak gerçekten tehlikeli bir durumla karşılaştıkları zaman tabanca, gözyaşı gazı veya cop kullanma zahmetine girerler. Bu durumun vücuttaki hırpalanmayı azaltması yumurtayla çırpıcı arasındaki farka işaret eder. Alobar Avrupalı olduğu için kudra mağaraların birinde kaplıca kaynağını bulduğu zaman bu işe başlamaya pek de hevesli olmamıştır. Ama zamanla yıkanmanın kendi programlarına katkısını o da anlamış, kabullenmek zorunda kalmıştır. Uyguladıkları yöntem yarım saat kadar sıcak suda yatmak, sonra bir çeyrek saat boyunca çıkıp gölgede oturmak. Aynı şeyi 4-5 kere tekrarlamaktı. Sıcak su kanlarının cilt yüzeyine yükselmesini sağlıyor, küvetten çıktıklarında o kan çabucak soğuyabilecek durumda oluyordu. Anlıyor musun? Yüzlerce yıl geçince böyle kanlarını düzenli biçimde soğutmaları herhalde onların iç termostatını, yani hipotalamuslarını yeniden ayarlamış. Sürekli olarak o can sıkıcı ve hırpalayıcı 36,5 derecenin 2-3 derece altında kalmalarını sağlamış olabilir. Ne yazık ki Concorde'da adamın ateşini ölçme fırsatını hiç bulamadım. Ama hepsi bu kadar da değil. Bizim vücutlarımız ne kadar harikulade olurlarsa olsunlar, aşık olmuş bir dul kadar ya da Broadway'e gelmiş bir köylü çocuğu kadar da saftırlar. Vücut hep aynı şeyi söyleyen sahte hapın sözüne her seferinde kanar. Bereket versin sahte hapın bizi aldatması, tıpkı bir İrlandalının aldatması gibi genellikle kendi çıkarımızadır. İşte böyle olunca Kudra ile Alobar'ın DNA'ları onlara sanki tekrar ana rahmindelermiş gibi tepki gösterecek biçimde aldatılmıştır. Sıcak küveti görünce ana rahminin sabit bir sıcaklığı vardır. Bizim çiftin Hindistan'daki mağara kaplıcasında buldukları suyun sıcaklığı da o kadardı. Konstantinopol'da ve Avrupa'da yıkanırken de ellerinden geldiği kadar aynı ısıyı ayarlamaya çalışıyorlardı. Öyle sık sık 38 derece suda yüzer durumda kalmaları, DNA'larını kandırıp bunların hala embriyon döneminde olduğuna inandırmıştır. DNA bunlara habire en kuvvetli ve en taze hormonları, enzimleri vermiştir. Çünkü ceninlere ve çocuklara en hayat verici salgıları yollayıp biz yetişkinleri, 20 yaşını geçenleri bunlardan mahrum etmek DNA'nın doğal yapısında vardır. Panayırdan panayıra gezerek yaşadıkları dönemde yanlarında bir fıçı taşırlardı. Her gece o fıçıyı Kudra'nın gümüş çaydanlığında ısıtılmış suyla doldurmayı da asla ihmal etmezlerdi. Bu sabır ve sebatları ürün verdi. Çaydanlık ne zaman ıslık çalsa, senin soluk adam tırpanını bırakıyor, siyah bir mendille alnının terlerini siliyor, ceset ekimi işine ara veriyordu. Ceset ekimi işi ne de olsa dünyanın en verimli çiftçiliğidir. Alobar yıkanmayı Amerika'da yaşadığı sıralarda da sürdürdü. Toprak. Ağaçlar, evler ve elmas madenleri belki bu elemente bit gibi, kene gibi yapışıyor olabilirler. Ama biliyorsun toprak da kendini mideye yapıştırmış durumdadır. Toprak besinin, yemeğin anasıdır. Belki dünyada yiyecek konusu kadar üzerinde karşıt fikirler ileri sürülmüş, tartışılmış bir konu yoktur. Sıradan bir insanın inandığı iyi besin fikrini değiştirmeye çalışmaktansa, kuduz buldokla ciklet değişik tokuş yapmak daha evladır. Ama Alobar'la Kudra'nın uzun süreli performansında perhizin de önemli bir rol oynadığı kesindir. Bugün artık Saskatchewan, tahıl köylerinin en izbe mağaralarında oturan bilgisiz budalalar bile biliyor ki, fazla yağ insanda sağlamlığı tehlikeye sokar, ömrü kısaltır. Ama acaba Cornell, Montesano laboratuvarları, Kaliforniya Üniversitesi ve Nebraska Tıp Okulu'nda yapılan deneylerden haberin var mı? Kalori alımını çok azaltmak ve bazı amino asitleri sınırlı miktarda almak, laboratuvar hayvanlarında yaşlanma sürecini çarpıcı biçimde değiştirmiştir. Bu konuda istenmeyen bir yan etkiyle karşılaşılmıştır. Hayvanlar amino asitlerden mahrum kalınca bu sefer bağışıklık sistemlerinin zayıflamasından ötürü zorluğa düşmüşlerdir. Oysa herhalde hatırlarsın, Alobar'la kadını çok sağlıklı ve dengeliydiler. Bağışıklık etkinliklerini kanlarını soğutma yoluyla kuvvetlendiriyorlardı. Bu adamla karısı basit yiyecekler yiyorlardı ama anlaşıldığına göre zevkle yiyorlardı. Sık sık ve azar azar yiyorlardı. Bak sana beslenme konusunda en iyi saklanan bir sırrı vereyim hayatım. Kötü besinlerden azar azar almak, iyi besinleri çok çok almaktan daha yararlıdır. Alobar'ın bana söylediğine göre her ayın 5 gününde oruç tutuyorlarmış. Periyodik aç kalmalar kadar insanın borularını temizleyen şey yoktur. Hem unutma ki, vücudu yaşlandıran ve öldüren şey, ölen hücrelerin birikmesi, üremeden kesilmesidir. Hücreyi öldüren de biriken toksinlerdir. Peki senin o küçük, güzel hücren nasıl oluyor da toksinlerle kirleniyor? Kötü solumadan ve kötü beslenmeden tabii. Bizim çiftin menüsünde bir şey daha vardı. Sürekli pancar yediklerini herhalde unutmamışsındır. Besbelli dünyanın ilk betnikleri. Betnik, bitnik diye okunup İngilizce'de pancar anlamına gelen bet kelimesi de bit diye okunur. Çene. Onlardı. Ha ha. Doktor Benjamin S. Frank'ın keşfinden bu yana pek çok da yıl geçmedi. Adamın söylediğine göre pancar kanı kuvvetlendiriyor, karaciğeri hareketlendiriyor ki orası bizim en temel temizleme organımız ve vücuda nükleik asit sağlıyor. Nükleik asit de genç hücre yapısının etkin üremesi için gerekli en etkili madde. Tararara. Doktor Danny Boy aslında pancarları yalnızca besin konusunu anlatırken ortaya getirip parfüm yapımındaki rollerine hiç değinmediği için kendini suçlu hissetmekteydi. Parfüm konusu en azından şu anda Priscilla için çok daha önemliydi besbelli. Pancarın adı geçince odanın karanlığında o menekşe gözlerde yorgun bir pırıltı sezdi. Ama herhalde bu zavallı kız pancarları hayırsever birisinin kendisine daha iyi beslensin diye yolladığını sanacak değildi, değil mi ya? Ateş. Ateş maddesiyle sekste sahneye giriş yapmaktadır. Priscilla'nın kıçını biraz abartılı biçimde sıkıştırdı. O da altta kalmamak için onu sıkıştırdı. Gözlerini yumdu. Seksin sahneye giriş yapışını gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Seks sahneye ipek bir giysiyle mi girecekti yoksa çırılçıplak mı? Soldan mı girecekti yoksa sağdan mı? Önce kapıyı mı çalacak, utangaç bir tavırla sessizce mi süzülecek? Hayır denmesine olanak tanımamak için hızla mı dalacaktı? Yoksa zorbalıkla suratı kıpkırmızı, başında yeşil bere, başka her şeyi ite kaka mı gelecekti? Çok yorgundu Priscilla. Şimdi hep biliyoruz ki seks stresi hafifletir. Stres de hayat tekerinin lastiğini yıpratır. Ama cinsel ateş tıpkı solunan hava gibi, yıkanmadaki su gibi ölümsüzlük programına başka katkılar da getirmektedir. İnsan organizması DNA tarafından optimum bir kuvvet ve sağlık düzeyini cinsel olgunlaşma yaşına ve birkaç yıl sonrasına kadar tutturmak üzere programlanmıştır. Bir kere görevini yerine getirdikten sonra, ki belki DNA'nın umurunda olan tek şey soyun devamıdır. Bu durum insanoğluna veda eder. Sürekli olarak adım adım bozulmaya yüz tutar. Alobar'la Kudra'nın yaptığı cinsel ateşlerini sürekli akkor halinde tutup, DNA'yı kendilerinin cinsel olgunluğa yeni girmekte olduğuna inandırmak, kandırmak olmuştur. Yeni yetmelere taş çıkaracak kadar yüksek hormon düzeylerine rağmen, hiç gebelik olmaması da bu kandırmaya katkıda bulunmuştur. Bir yandan ıslak bir rahmi, bir yandan seks fışkırtıları karşısında DNA, bir türlü bunların kaç yaşında olduğuna doğru dürüst karar verememiştir. Tek anladığı bunların bir şeyler peşinde olduğudur. Kendini güvene almak için o da onları desteklemiştir. Esniyorsun sen. Priscilla gerindi. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Umarım canını sıkmamışımdır. Yoo, hayır. Bu gevezeliklerimle, ama sen insanın 1000 yıl yaşamasının tıbben mümkün olup olmadığını sormuştun. Ben de durumu anlatmak zorunda kaldım. Herhalde bundan sonra da bir insan dili menteşeleri çıkmaksızın kaç saat sürekli konuşabilir diye soracaksın. Eski karım bana, Weeks, öyle çok konuşuyorsun ki öldüğün zaman dilini ayrıca sopayla öldürmek zorunda kalacaklar derdi. Çok dokunurdu bana bu söz. Öldüğün zaman değil, eğer ölürsen demeliydi. Pris iki yumruğunu sıkıp tersleriyle gözlerini ovuşturdu. Ah Weeks dedi. Ama doğru, insan kendini ölüme programlar. Daha ilk soluğumuzu alırken son soluğu beklemesini öğretirler bize. Eğer insanı başka bir şey öldürmezse bu telkin yeter öldürmeye. Bir gün istatistiklere bak da anne ve babalarının öldüğü yaşta ölen ne kadar çok insan var gör. Kendilerine model olarak anneyi mi babayı mı alıyorlar? Ona göre değişiyor. Elvis Presley yalnız annesinin öldüğü yaşta ölmekle kalmadı, yılın aynı gününde öldü üstelik. Vücut zihnin uşağıdır. Eğer vücudumuza durmadan 72'ye vardığımızda nalları dikeceğimizi söylersek, 72'ye varınca gerçekten dikeriz nalları. Belki Alobar'ın yaşamasına esas neden yaşayacağına inanmasıydı. Kendine nasıl baktığının hiç önemi yok. Pancarmış, yıkanmakmış, solukmuş, ne olursa olsun. Eğer ölümün kaçınılmaz olduğuna inanıyorsa o zaman kaçınılmazdır. Tutum meselesi, tutum. Tabutu çivileyen ölüm isteğidir, hem de her seferinde. Weeks bir an gerçekten sustu ama Priscilla bu durumdan yararlanamadan onun boğazından peş peşe gülme sesleri yükseldi. Komik aslında dedi ama Alobar'ın yanıldığı yerde bu oldu. Nerede, yanıldı mı? Pris'in sesi tozlu ve uykuluydu. Sanki mumya sargılarının arasından geliyordu. Ben her şeyi doğru yapmış sanıyordum. Ama o laboratuvarı yakmak yanlış hareketti. Concord'a takılmasına neden oldu. Şimdi iyice açmaza girdi. Oysa hiç gereği de yoktu. Ama söz vermiş. Önemi yok, boşunaydı. Bak, eğer MIT ya da başka bir kuruluş sonunda mor renkli bir iksir bulsa, hayatı sonsuza kadar uzayacak bir formül geliştirse bile, Beyaz Saray'daki, Pentagon'daki o heriflere yararı olmaz. Hem de bir katre bile olmaz. Ölüm isteği onların öyle içine işlemiş ki, beyinlerinin her köşesine sinmiş artık. Hiçbir şey kâr etmez onlara. İster beslenme alışkanlıklarını değiştirsinler, ister vücutlarının kimyasını değiştirsinler, temel tutum ve davranışlarını değiştiremezler. Onların özel televizyon listelerine bakmak mümkün olsa, her kanalda ateşli bir son programlanmış olduğunu görürdük. Üstelik bunu hevesle bekliyorlar da. Ama neden diye sordu Pris zayıf bir sesle. Onların inancı bu. Liderlerimiz istisnasız. Bu kil gezegen üzerindeki hayatımızın bir deney olduğuna inanıyor. Sanki sonsuzluğa giriş sınavı. Onların asıl ilgi duydukları öbür hayat. Tanrı'yla karşılıklı oturup hikayeler anlatacakları, cennet otelinin lobisinde keyif çatacakları bir hayat. İşte bu yüzden o kadar tehlikeli bu osuruklar. Dürüstlük taslayan kasıntı tipler bunlar. Bir düğmeye basıp dünyayı ateşe verseler, dünyanın kaderi böyleymiş derler. Dünya bunu hak etti derler. Yok günahtı, yok ahlaksızlıktı. Bu yüzden oldu derler. Çoğu da için için ister bunu. İçimizde bizim gibi doğaya uyum sağlamış, rahat olanları tavada kızartmak. Sonra da kendi ödüllerini tahsil etmek için insanların böyle korkması boşuna değil. Çoğu göstermiyor ama korkuyorlar. Bu evin kapısındaki kuyruğa baksana, her geçen hafta biraz daha uzuyor. Ne istiyorlar? Kuyruktakiler mi? Birisinin kendilerine hayatın yor kısmında bir şansları olduğunu, umutlarını yalnızca mıştıya bağlamak zorunda olmadıklarını söylemesini istiyorlar. Sen söyleyecek misin bunu onlara, Wiggs? Danny Boy doğrulup oturdu. Parmaklarını krom rengi bukleleri arasından geçirdi. Ben mi? Bilmem. Bir tek kere Mesihliğe özenmiştim. Sezarlar beni çarmıha germeye kalktılar ama ancak bir gözümü alabildiler. Ah, ama yine de acaba değdi mi diye merak ediyorum. Sen bana tek gözümle bu kadar güzel görünüyorsan, iki gözüm olsa kim bilir ne kadar daha güzel görünürdün. Kafesten güvercin salıyormuş gibi bir soluk verdi. Saldığı güvercin öyle ağırdı ki zorlukla uçabiliyordu. Priscilla onun çenesini okşadı. Wiggs bu harekette biraz acıma sezip onun elini itti. Her neyse, henüz o zavallı piçlere yardım etmek için vakit çok erken. Onların şimdi içeriye girmesine izin versem, aldatıldıklarına inanırlar. Tıpkı senin gibi laboratuvar ararlar burada. Onlara nasıl anlatayım ki laboratuvar benim? Ben de pek iyi bir laboratuvar değilim. Çok içiyorum. Kızımın da kilo almasına izin veriyorum. Son Gülüş Vakfı'nı kurduğum zaman ölümsüzlüğün psikolojik engellerini araştırmayı planlamıştım. Çünkü Alobar'dan öğrendiklerime göre eğer sonsuz ve ilahi bir hayat istiyorsak ölüm bilincinden sıyrılmak, daha ileriye geçmek zorundayız. Yani eğer mıştı yerine yor olmak istiyorsak, 6 ay önce Profesör Morgenstern ile karşılaştığımda adamın biteviye bir ölümsüzlükçü olduğunu gördüm. Onu buraya büyük masraflara katlanarak davet ettim. Burada oturmasını teklif ettim.